Peki yolunda buluştuk. Yine bir perşembe gününde birlikteyiz. Bugün Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak ama önce ekip arkadaşlarımızı tanıtalım. Ana kumanda masamızda Engin Karagöz bizimle. Ben Hülya, saat boyunca sizinle olacağım. Efendim, Orijin Hijyen sponsorluğunda buluşuyoruz. Orijin kremden bahsedeyim size. Pek çok ağrıya iyi gelen bu krem. Hem çanta boyuyla çantamızda, arabamızda bulunabilir hem de evimizde bulunabilecek kocaman bir kavanoz. Çok da faydalı ve bereketli, çok çabuk bitmeyen bir krem, onu da söyleyelim. Özellikle ayak ağrılarında, eklem ağrılarında, düşmelerde, vurulmalarda, morarma ve burkulmalarda elimizin altında olması gereken bir krem. 0212 552 1313 arayarak siparişte verebilirsiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Ağrıt olmuş sayılır Ramazan'la aranız nasıl diye.
Günler belki... Yeni bir hayata adaptasyon zor oluyor insan için ama insan için değil, insanın alışkanlıkları için. Belli bir yeme kültürüne alışıyor insan. Onları bulamadığı zaman zamanında ilk günler vücut bir bocalıyor ama ondan sonra alışıyor. Bu bir zaten beyinle vücut organlarının imtizacı meselesidir. Beyin devamlı sinyal gönderiyor, size akşama kadar bir şey yok diye. Organlar, vücut organları hiç onu kabulleniyorlar. Kabullendikleri zaman rahat ama bunu kabullenmeleri 1-2-3 gün alabiliyor.
Ramazan'la ilgili özel tercihleriniz var mıdır Ekrem Bey? Yani işte siz eski İstanbul'u bilen, bugünün durumuna göre harmanlamayı da becerebilen biri olarak neler yapıyorsunuz? İftarınız, sahurunuz, iftar sonrası yaşayışınız benim, farklı mı?
Benim şeylerim çok zayıf kalır tercihlerim. Mesela benim dedem pişi olmadan sahur yemeği yemezdi. Mutlaka babaannem geceden pişi de biliyorsunuz taze olur.
Evet.
Dünden kalma pişi yenmez. Sert olur.
Anında sahuru.
Mutlaka babaanne onu yapardı. Geçen bir arkadaşım dedi, babam dedi benim dedi mutlaka dedi ince yufkadan açılmış börek isterdi
benim
dedi.
Benim babam da yedir.
Her gece.
Yakın zamana kadar.
Benim tercihim çok basitti. Ben kalender birisiyim. Ben sahurda pilav, makarna, börek. Bu üçünden birinin bulunmasını isterim. Ve bulununca tabii yanında hoşaf oluyor. Başka hiçbir şey istemem. Zaten sahurda bakın eskiler de gene börek yiyor, pişi yiyor. Tok tutan ve mideyi ekşitmeyen şeyler yenirdi. Onun için sahurlarda öyle okkalı yemekler yenmez. Bu saydığım pilav, makarna, börek de bunun çeşitli türleri yapılır. Mutlaka hoşaf bulunur. Hatta eskiler çayın olduğu zamanlarda sahurda bir de çay içerlerdi. Uzun günlerse oruç tutacakları. Çay çünkü muazzam hararet alır. Ve uzun zaman onu muhafaza eder o hali. Eğer sıcak bir günse, uzun bir günse gece çay içmeyi de adet edinirlerdi.
Şimdi de herhalde soğuk olduğu için bir şey bir içimiz ısınsın.
Şimdi çok ihtiyaç
diye.
Hissedilmiyor belki ancak zaten İçin çay mi? Kışın içi ısıtsın diye içilir. Yazın serinlik versin diye içilir. Yazın o serin şerbetler falan o anlık serinlik meydana getirir. Kalıcı serinliği ancak çay gibi içinde kafein ve tein olan maddeler sağlıyor.
Şimdi gelelim sizin tercihleriniz. Hakikaten
kalender
kaldı anlatacaklarımızın yanında. Eski İstanbul'un önce bir tabii iftar Ramazan telaşından değişen mesaisi ve sokak sesleriyle başlayıp iftar sofrasına, sahur sofrasına kadar götürün bizi.
Şimdi bizim şu anda yaşadığımız hayat artık feza çağı derlerdi eskiden. Feza çağını bile geçti. Çok süratli bir hayat, yoğun bir hayat ve hayatımız artık eski hayata nazaran çok kötü bir yoz. Yani üst baştan tutun da ev eşyalarına kadar... Yiyecek içecekten insanların ürettikleri mahsullere kadar yani bunu bedi mahsuller yani şiir gibi yazılı gibi kastediyor.
Edebi
kastediyor şeyler. Çok zayıf. Çok kötü bir yoz. Yani bir eski eve bakıyorsunuz. Ahşap eve bakıyorsunuz. Şimdi yapılan bir villaya bakıyorsunuz. O villa o ahşap evin yanında kötü bir yoz kalıyor.
Yalın yani değil mi?
Villa yani. Ama yani bu bir asır da bu kadar olmuş. Kumaşların yeni kumaşlar, eski kumaşları bir mukayese ediyorsunuz. Eski kumaşlar bütün haşmetiyle ben 100 yıllık kumaşım diyor. Eski tahta eşyalar şimdinin en konforlu, en modern eşyalarının yanında böyle debdebeli kalıyor. Şimdi eski Ramazanlarda sofrasından hazırlığına kadar, ibadetinden kültürüne kadar şimdiki Ramazanların yanında çok haşmetli kalıyor. İşte onun için insanlar anlata bitiremiyor. Eski Ramazanlar da eski Ramazanlar. Evet işin bir nostalji tarafı var ama nostalji insanın tabiatında var biliyorsun. Nerede eski günler gibi. Fakat bir de bu yönü var işin. İnsanlarda bir hayranlık var, bir hasret var. Yani giderek her şey
Ciddi bir değişim var çünkü.
Yani bunun muhafazakarlıkla, gericilikten alakası yok. Eski kültüre mensup unsurların çok daha estetik, çok daha rafine zevkleri ihtiva ettiğini şimdi artık herkes söylüyor.
Bütün sanatla uğraşan, bunu bir bilim dalı evet. olarak inceleyenler
evet,
de söylüyor.
Söylüyor.
Bu çağın geleneği minimalizm. Her şey basit,
evet,
yalın ve küçük.
Pratik, hemen evet. Günlük işleri görecek şekilde Hı-hı. yapılıyor. İnsanlar da belki şartları ona müsait ama eskiden öyle değil. Bir de eskiden hayat bu kadar hareketli olmadığı için belli bazı günlerin insan hayatının hareket getirmesi bekleniyor ve insanlar o günlere hareket atfediyor. Şimdi bunlardan bir tanesi Ramazan ayıdır. Bayramlar, işte padişahın tahta çıkış günleri mesela. Böyle hareketli günler meydana getirerek o zamanki şimdiye kadar bir bakıma sönük olan hayatı canlandırıyorlar. Elektrik yok, televizyon yok, radyo yok, haberleşme zayıf. Akşam olduğumu her taraf karanlığa bürünüyor. Hava gazı lambaları sadece yanıyor sokaklarda. O da her yerde yok. Böyle bir hayatı canlandıran günler bunlar. Onun için insanlar heyecanla bekliyorlar. Ramazan ayı geliyor, Ramazan ayı geliyor. Tabii işin manevi boyutu ayrıdır. Ama o hayatlarına bir renk geleceğini, bir hareket geleceğini, her zamankinden farklı bir hayat yaşayacaklarına delalet ediyor.
Yani sosyal hayatı
evet.
canlandırıyor.
İnsanlar sosyal hayatlarını da hep yeknesak olmak istemezler. Yeknesak hayat insanı sıkar. Bir müddet sonra ruhi rahatsızlıklara veya fizyolojik sıkıntılara, rahatsızlıklara sebebiyet verir. Onun için arada sırada hayatı değiştirmeyi tavsiye etmişler. Tebdili mekanda ferahlık vardır demişler. Sen hep aynı yerleri görmeyecek, başka yerleri görecek. Bu günler de böyle. Günlerde bir farklılık atfederseniz, ki insan yapıyor tabii, insan hayat daha zevkli oluyor. Eskiler bunu doya doya yapmışlar. Şimdi Ramazan ayını bekliyorlar. Ramazan ayının zaten iki habercisi var. Üç aylar denilen bir bölüm bu. Recep ve Şaban ayı. Recep ayının gelmesi, hatta onun da habercisi Mevlid aylarıdır. Ama Recep ayının gelmesi, artık Ramazan yaklaştı. Yarın Recep'in biri. Kardeşler, bugün Recep'in biri, biliyor musunuz? Şu da Ramazan'a ne kaldı ki? Bu insanlar arasında yaygın sohbet. Şimdi bu iki ay Ramazan hazırlıklarının görüleceği aylar. Ama özellikle Şaban ayı ve Şaban'ın 15'inden sonrası. Nedir bu hazırlıklar? Bu hazırlıkların bir şimdiki tabirle kamusal boyutu var, umumi boyutu var, devletle alakalı boyutu var. Bir de halkla alakalı boyutu var. Devletle alakalı boyutu şu: Ramazan ayında daha yoğun ibadetler yaşanacağı için camilerin temizlenmesi, yolların temizlenmesi, padişahın muhtelif camileri ziyaret edecek, bunu vesile ederek yolların imar edilmesi, çöplerin toplanması, kırık fener varsa onların tamir edilmesi gibi, yani normal zamanda yapılamayan bazı eksikliklerin Ramazan ayında telafi edildiğini görüyoruz. Ayrıca memurlara bir takım müsaadeli fermanlar yayınlanıyor. Memurlar geç gelip erken gidebilirler. Efendim, mektepler tatil. Ramazan ayında özellikle medreseler tatil.
Bir ay boyunca mı?
Bir ay boyunca tatil. İki sebebi var. Birincisi, Ramazan ayında çoluk çocuk evinde Ramazan ayını idrak etsinler. Zaten bir aydır. İkincisi, medrese talebeleri cerre çıkarlar. Köylere, uzak köylere kadar yayılıp cerre bir nevi staj. Köylere dağılırlar. Köylerde imamlık yaparlar.
Yani Ramazan'ın daha anlamına uygun geçmesi için.
Orada Kur'an-ı Kerim öğretirler çocuklara. Teravih kıldırırlar. Mevlüt okunacaksa mevlüt okurlar. Köy halkı da onlara para verir. Yiyeceğini temin eder. O para o medrese talebelerine bir harçlık olur.
Daha sonra onu döndüklerinde.
Yıl boyu onu kullanırlar. Böyle bir şey. Onun için Ramazan ayında cere çıkar talebeler. En ücra yerlere kadar dağılırlar. Müftüler onları tek tek köylere yerleştirir. Çocuklar için bir staj olur bu. Tatbikat olur yani medrese talebeleri için.
Yani aslında çalışıyorlar.
Tabii. Evet. Aslında fiilatta çalışma vardır. Mektepler tatil. Devlet dairelerinde işler hafifletilir. Ve bununla ilgili fermanlar yayınlanır bir teviye. Memurlara kolaylık. Emir altında çalışanlara kolaylık gösterir. Ramazan ayı geliyor. Şurayı temizleyin. Bu gibi fermanlar. Bu işin umumi boyutu. Devletle alakalı boyutu. Bir de tabii Ramazan'ın ilk gününün ilanı meselesi vardır. O da devletle alakalıdır. Hilal rüyet edilecek, gözlenecek. Sonra ilan edilecek. Bununla ilgili belli yerlerde toplar vardır. Toplar ateşlenecek. Ramazan ayının geldiği anlaşılacak. Ayrıca her gece iftarda ve sahurda o top bir kere daha ateşlenir. Bunun hususi görevlisi vardır Ramazan ayına mahsus. Zaten top atıldı tabir olmuştur. Top atıldı mı? Atılmasa bile hala top atıldı.
Sesini duymasak da varlığını arıyoruz.
Tehdit atılan şehirler var. Hala top atılıyor. O geleneği devam ettiriyorlar. Masraflı bir şey aslında ama buna rağmen hükümet bu geleneği devam ettiriyor. Masraflı da tabii çok yakın bir masraf değil de şeyine göre, yani yaptığı işe göre masraflı bir şey. Fakat halkın hazırlıkları çok daha yoğun. Bir kere Ramazan ayı bir ay ev halkının dışarıyla çok yakın temasta olacağı evdir. İftara gidecekler ve iftara gelecekler. Gelen giden olacak. Arkası bayram. O yüzden bir kere evin temizlenmesi. Evin kırığının, döküğünün, harabiyetinin giderilmesi. Ufak tefek tamiratların yapılması. Evde bir eksik varsa onların tamamlanması. Çay bardağı mı eksik, tabak mı eksik, bunların tamamlanması. Bunlar hep Ramazan öncesinde yapılan işler. Arkasından Ramazaniyelik. Yani Ramazan ayı demek, oruç ayı demek. Oruç demek akla hemen yemeği getiriyor. Hı hı. Bütün gün aç kalınıyorsa o zaman yemeğin de muhteşem olması lazım. İşte bu yemeğin muhteşem olması için herkes iktidara nispetinde kilerini zenginleştirmeye çalışıyor.
Yani iftariyelikler alınıyor.
Evet, iftariyelikler çoğaltılıyor. Eskiler iftariye, şimdi çok sofralarda iftariye rastlanmıyor bile. Eskiler iftariye çok ehemmiyet verirlerdi. Yemeğin esaslı bir kısmı iftariyeliklerin ifadesinin alınmasıyla geçer.
Parantez açalım hemen, neyin ifadesini alıyoruz?
Şimdi bir kere peynir, çeşit çeşit peynir. Normalde ev halkı bir çeşit peynir yiyorsa Ramazan ayına mahsus birkaç çeşit peynir alıp ortaya koyarlardı. Eskiden şimdi Fransızlar peynirde at yapmışlardır. Fransa'da hususi peynirci dükkanları vardır. Sadece peynir satar. Hı hı. Böyle kokudan içeri giremezsiniz. En kötü kokan peynir en makbul peynirdir. Şimdi eski Türklerin de peynirleri hatırı sayılır derecede çok iyiydi. Şimdi azaldı peynir çeşitleri. Bu peynirlerden ulaşabildiklerini eskiler alır sofralarına koyarlardı. Peynir mühim. Zeytin keza öyle. Memleketimizde birçok yerde birbirinden farklı türlerde zeytinler yetişiyor. O Akdeniz bölgesi zeytin memleketi. Zaten iftara zeytinle açma hususunda da bir İslami adet olduğu için zeytin ayrı bir önem taşıyor sofrada bulunması. Hurma. Memleketimizde hurma yetişmiyor. Fakat o zamanlar Osmanlı topraklarından olan Arabistan'da, Irak'ta, Tunus'ta, hatta İran'ın bir kısmında hurma yetişiyordu. Buralardan hurmalar kurutulduktan sonra hususi şekilde İstanbul'a gelir. İstanbul'da Mısır Çarşısı baharatçıları eskiden beri envai çeşit hurma satmakla ünlüdürler. Hurmanın eskiden beri en kıymetlisi Tunus hurmasıdır. İnce uzun, çok tatlı bir hurmadır. Pahalıdır. Hala bakıyorum pahalı. Fakat hurmanın en makbulü Tunus hurması değildir. Yani pahalı olması onun çok makbul olduğunu göstermiyor.
Hangisi?
Medine hurmasıdır. Hı. Medine hurması sert, kurutuldu tabii, tazesi sert değil. Kurutularak gelen, orta boyda, etli, koyu kahveye yakın, kızıl kahverengi bir hurmadır.
Kimi hurmaların dışı kuru, kimileri şerbetli gibi.
Şerbetli. İşte onlar bazı ameliyeler de yapıyorlar. Tat ameliyeleri de yapıyorlar. Bunlar tabii eski, yani bunu yapmak mümkün değil. Medine hurması çok makbul idi. Irak ve İran hurması makbul değildir. Onlar iyi de gibidir. Dışı sert kabuklu, içi yumuşacık. Lezzetlidir. Sati bir lezzeti vardır. Medine hurmasının o kendine has potasyumdan belki kaynaklanan lezzeti hiçbir hurmada yok. Onun için ağzının tadını bilenler birinci kalede Medine hurmasını hiçbir şey değiştirmezler. Bir de eski insanların hadiseleri tefeül etme huyu vardı. Hayra yorma huyu vardı. Mesela adamın adı Süheyl ise, Süheyl kolay sehilden gelir. Ha, seni gördüm işim kolay olacak derlerdi. Hmm. Bu tefeüldür. Hayra yorma. İşte Medine'de, Medine ya adı. Hmm. Peygamberimizin yaşadığı şehir ya. Medine hurmasına ayrı bir hürmet atfederler. Medine hurmasını diğer hurmalardan daha yukarı tutarlardı. İsmindeki Medine'den dolayı.
Güzel.
Zaten hurma mübarek bilinen bir yiyecek. Ve iftarı hurmayla açılması tavsiye ediliyor. Zeytin, hurma ve su. Bal ve bilhassa reçeller. Çeşit çeşit reçeller. Bu reçeller piyasadan alınmazdı. Eskiden piyasadan reçel alan ev yok denecek kadar azdı. Piyasada zaten reçel bulunmazdı. Hı hı,
satılmayan bir şeyse
eğer. Şeydi. Çünkü herkes reçeli kendisi yapardı. Ve bu da herkesin damak zevkine göre değişirdi. Akdenizli bir aile bergamotun, turuncun reçelini yapar ama doğulu bir aile bunu bilmez bile. Onların kendilerine mahsus işte kayısıdan yaptıkları, efendim diğer
erikten
yaptıkları şey vardır. Vişnenin, kirazın bulunduğu yerde vişneden yapılan reçeller. Şimdi bizim çoğu unuttuğumuz reçeller, incir reçelleri, karpuz reçelleri. Bunlar sofrayı donatırdı. Küçük küçük billur kaselerde, etrafı gümüşlü kaselerde çok az konurdu sofraya. Çünkü az, hepsinden tadına bakılsın diye az az konur. Fazla da yer işgal etmesin diye. Reçeller her yerin zaten kendi kilerinde vardır. Bunun için ilave reçel yapmaya gerek yoktur. Ancak reçel şeyini, stokunu yeterince bulmayanlar Ramazan öncesinde mevcut meyvelerle, kış meyvesi olabilir, yaz meyvesi olabilir, reçel yaparlardı. Tereyağı, kaymak, bunlar sofraların vazgeçilmez unsurları. Ve de pastırma gibi, yani sucuk, salam, sosis zaten bizim kültürümüzde yoktu. sucuk ve daha ziyade pastırma iftar sofrasının vazgeçilmez unsurudur. Hele öyle ki iki yerde. Biri iftariyede, biri yemeğin içinde pastırmalı yumurta olarak veya bazı yemeklerin pastırmalı pişirilmesi suretiyle iki kere sofrada arz-ı endam eden bir yiyecektir. Eski Türkler pastırmayı çok severlerdi. Ramazan sofrası iftarlılık deyince çok kimsenin aklına pastırma gelirdi.
Nedense yıl boyu yemeseniz evet, bile Ramazan'da
evet, bir ilaç gibi evet. Pastırmada hiç yemeyen adamlar bile ben görürdüm hiç yemeyen adamlar bile mutlaka Ramazan ayında tadı mutlu olsa sofralarında pastırma bulundurmayı isterlerdi. Ağır bir yiyecektir. Hele şimdinin damak zevkine artık uymayan bir yiyecek oldu pastırma. Fakat lezzetlidir.
Sosyal hayat içinde çok kokulu olması,
kokulu olması da belki. Vardı. Bazıları zaten çemenlerini ayırarak yapardı. Kokuyu daha çok arttırıyor. Titiz kimseler çemenini ayırırlardı. Özellikle sonrası teravih olacağı için. Fakat herkes aynı şeyden yerse kokuyu bir problem kalmaz. Mecburen sofrada bu varsa yiyeceklerle beraber olma ve kokudan rahatsız olmama için insanlar
icabet ediyorlar.
Yemese de ondan da yiyip bu meseleyi çözerlerdi. İftariyelikler sofrada en göz kamaştıran aksesuarlar gibi sofranın ortasında. Ve ilk önce iftar edildiği zaman iftariyeliklere müracaat ediliyor. Suyla, ki ha sular da suda çok mühim. Zaten eskiler damak zevkine düşkün. Suyu, İstanbul'un meşhur suları var. Efendim Hamidiye suyudur, Beykoz suyudur, Kavacık suyudur, Zimkeş suyudur. Bu suları sakalar vasıtası daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Getirirler. Ramazan ayında bu suların evde mutlaka bulunmasına ayrıca bir ehemmiyet verirler.
Hangi su özellikle tercih edilir?
Şimdi her suyun bir kere bölge olarak yani şimdi Beykoz'da çıkan suyu karşı taraftakilerin kullanması mümkün değil. Ama Hünkar suyu gibi Sarıyer'de çıkan sular Rumeli yakasının tercihiydi. Bir de bu suların kimisinin lezzetinde bir ağırlık olur ama bir şifası vardır. Ona itibar ederler. Bundan dolayı her evin, herkesin, her şahsın kendi tercih ettiği bir su vardı. Mesela Hamidiye suyuna alışmış bir kimse mümkün değil Yakacık suyunu içemezdi. Efendim Hünkar suyuna alışmış bir kimse Beykoz suyunu içemezdi, yadırgardı. Halbuki sudur netice itibariyle, tatsız, renksiz bir sıvıdır. Fakat öyle değil. Alışkanlıklar insanların hayatında öylesine yer tutuyor ki suyu bile insanlar yadırgayabiliyorlar. Nerede kaldı ki yemekleri yadırgasınlar. Eskiden boğazına çok düşkün kimseler başkalarının evinde yemek yemekten dahi rahatsız olurlardı. Çünkü kendi damak zevkine alışmış, kendi aşçısı, kendi sofrası var. Başkalarının evinde yemek yemek ona bir eziyet. Yani karşı tarafa taltif. Size iyilik olsun diye biz geldik.
Lütfettik geldik.
Yani hatta derlerdi hiç itiyadım olmayan bir vasatta yani alışmadığım bir ortamda. Hiç itiyadım olmayan yemekleri yani alışmadığım yemekleri. Hiç itiyadım olmayan, alışkın olmadığım kimselerle beraber yemek lütfunda bulunmak ancak sizin gibi bir insan için yapılabilir gibi. Böyle bir de minnet ederlerdi karşı tarafa. Nazı geçenler de bunu herkes söyleyemez. Nazı geçenler bunu söylerlerdi.
Orijin Krem'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor. Devam ediyor.
Ben bugün İstanbul'da eski Osmanlı'da Ramazan hazırlıklarından konuşuyoruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle bilgisini, tecrübesini, yazdıklarını, okuduklarını paylaşmaya devam ediyor. İstanbul deyince Ramazan, Ramazan deyince farklı bir iklimde İstanbul'u hatırlamak mümkün.
Şimdi bu hazırlıklar işte hep iftari hazırlıkları Ramazan öncesinde yapılacak hazırlıklardır. Demek ki ev temizlenecek, hazırlanacak ve iftar sofralarının eksikleri, gedikleri Ramazan öncesinde tamamlanacak. Ramazan ayı çattı, geldi. Fakat öyle takvime bakarak bugün Ramazan, yarın sahura kalkacağız diye bir şey yok. Şaban ayının son günleri yani 29'u veya 30'u. Çünkü eski aylar ya 29 ya 30 çeker. Ayın hareketine göre. Hilal gözetlenir. Hilal görülürse ay başlatılır, görülmezse o ay 30'a tamamlanır. Ve artık ertesi gün hilal gözetlenmez, yeni ay başlar.
Evet, 30 olduğuna göre olduğuna değil göre. Mi? 31 olamayacağına göre.
Şimdi 29'unda, 29. gecesinde Şaban ayının meraklıları hilali gözetlemeye başlar. Bu meraklar iki türlüdür. Biri Bayezid Kulesi olan bugünkü Serasker Kulesi'ndeki Yeniçeri Ocağı'ndan veya askeriyeden veya itfaiyecilerden olan gözetleyiciler kuleye çıkar, gözetlerler. şeyi.
Görevleri olduğu için.
Görevleri olur. Biraz da görev edinmişler. Geleneksel olarak onların görevi olarak kalmış o. Vaktiyle köşklü derler bunlara. Vaktiyle görev gözlemeyi kendilerine iş edinmişler. Sonra bunlar da kalmışmış. Ve bunun da zaman her Ramazan ayının ve bayram hilallerini bunlar gözetlerler. Hususi olarak konaklarında, köşklerinde, çatılarında, köylerinde, dağlarında gözetleyenler de vardı. Mesela Kayseri, hilalin en iyi gözetlendiği yerdeydi. Kayseri'de Erciyes Dağı eteğinde Yeni Ay diye bir köy var. Sultan Abdülhamit oraya görev vermişti. Her sene hilali gözetleyeceksiniz, görürseniz İstanbul'a telgrafla bildireceksiniz diye. En iyi gözetlenen yerlerden bir söz bir de Çamlıca Tepesi'dir. Ama esas bu Kayseri'deki Yeni Ay köyünün olduğu yer, Osmanlı Devleti zamanında hilalin gözetlendiği bir yer. Gözetlediler. Aşağı hilali görürlerse hemen kuleden inerler. Doğru Serasker Kulesi'nden Bayezid Kulesi'nin arkasında bugün İstanbul Üniversitesi var. Orası Seraskerlik, yani Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'ydı. Onun arkası kapıyı da geçirirdi. Şimdi kapı kapalı. Süleymaniye Camii'nin yanında İstanbul Müftülüğü vardı.
Evet, hala da.
Şimdi hala orası İstanbul Müftülüğü. Orası Şeyhülislamlık'tı eskiden. Babı fetvaydı. Şeyhülislamlık'ta Şeyhülislam, Rumeli Kaz Askeri, Anadolu Kaz Askeri, İstanbul Kadısı oturmuşlar. Bekliyor. Çubuklarını çekiyorlar, bekliyorlar. Hilal görülürse, hilal görüldüğü duyulunca bir düzmece dava tertipleniyor. Suri dava, cali dava. Müftülük halkından iki kişi davalı oluyorlar İstanbul Kadısı huzurunda. Diyor ki birisi, kadı efendi diyor, ben bu davacı olduğum kimseye bir tespih satmıştım. 100 kuruşa. Parasını istiyorum. Versin. Öbürü de der ki, doğru kadı efendi, fakat Ramazan'ın birinci günü gecesi ödeyeceğim demiştim. Henüz daha Ramazan'ın biri gecesi olmadı. Ne dersin diye soruyor kadı. Efendim bugün Ramazan'ın birinci gecesidir. Şahidin var mı? Var efendim. Kapıda bekleyen köşkler içeri alınır. İleri gördüklerine şahitlik ederler. Dava bunun lehine tamamlanır. 100 kuruşunu alır. Bu bir cali davadır.
Bu bir de hediyedir galiba, değil
hediye,
mi?
Hediye tabii. Evet. Şimdi bu neden yapılıyor? Çok kimse bu garip gelebilir. Şimdi eskiden bazı dini hükümlerin bildirilmesi ancak mahkeme kararıyla olabiliyordu. Mahkeme kararı olmadan bildirilmesi mümkün değil. Bir mahkeme kararı olacak ki bildirilsin. Yoksa ilan gördük tutun yapmazlardı. Çünkü bu bir dini mesele. Kadı tarafından hüküm verilir.
Bir resmiyet kazandırıyor,
resmiyet
değil
kazanılır.
Mi?
Bugün çünkü bir niza olduğu zaman ne belli? Ramazan ayının bir ihtilaf olur. Bugün Ramazan ayının birinci günüdür. Hemen bu bilgi alınır. Doğru ulaklar tarafından Bab-ı Ali'ye götürülür. Bab-ı Ali bugünkü İstanbul Valiliği'nin olduğu yer. Hemen Bab-ı Ali'de ferman yazılır, hüküm yazılır. Bugün Ramazan ayının biridir diye. Yine ulaklara verilir. Topkapı Sarayı'nda ve Rumeli Sarayı'ndaki toplar ateşlenir. Ve böylece herkes o gün Ramazan ayının birinci gecesi olduğunu anlar. Ve o gece teravih kılınır, o gece sahura kalkınır.
Tabii bunlar çok hızlı yapılan şeyler.
Tabii çok süratlidir.
Değil mi? Çünkü teravih
tabii,
saat,
yani
bir saati var.
Çünkü hilal akşam namazı sıralarında gözükür. Teravih 1,5 saat sonradır. Vaka geç de kılınabilir. Yani o gün zaten yememişek beklenir. Hemen yasıya durulmaz. Bir haber geldi mi gelmedi mi herkes birbirine sorar. Kardeş bir haber var mı? Bir şey duyuldu mu diye. İnsanların ilgisidir bu. Başladı mı başlamadı mı diye. Bu da bir heyecan. Bugün mi değil mi? Neyse Ramazan ayının ilan edilmesiyle oruçlar o gece sahura kalkılır. Sahur umumiyetle aile fertleriyle yapılır. Fakat sahur davetlerine gidenler de vardır. Daha ziyade ailenin samimi görüştükleri birbirlerine sahur davetine giderler. Kısa günlerde bu bir şey, kısa gecelerde bu bir mesele değil. Çok kimse teravihden sonra da kalıp sahuru yiyip öyle evine gider. Uzun günlerde bu ayrı bir davetmiş gibi herkes evine gider, biraz yatar, uyur. Ondan sonra davulcu şeyiyle, gürültüsüyle kalkar, sahur yiyeceği, sahur davetlisi olduğu eve gider.
Bu ciddi ciddi üzerini değiştirip giyinip gitmek anlamına geliyor.
Aynen, aynen öyle. Eskiden üzeri değiştirmekten kasıt şuydu. Erkekler gecelik entarisinin üzerine bir hırka giyerlerdi. Hanımlar da gecelik entarisinin üzerine çarşaflarını geçirirlerdi. Yakın yer zaten gidecekleri giderlerdi.
Yakın olurdu bu davetler yakın, o zaman
tabii,
değil mi?
Uzak, çünkü kısıtlı zamandır uzak yere gidilmez ve de samimi olunanlara gidilir.
Aynı mahalle içinde.
Aynı mahalle içinde.
Akrabalar ya da
çocukken de komşularla bunu yapardık. Zevkli olurdu bizim için sahurda birbirimize gitmek gelmek. Tabii ev halkı bu sefer sahura davetli olduğu için iftardan kalma yemekleri değil de hususi bazı spesiyaliteler yapardı ama bunlar iftar yemekleri kadar ağır okkalı olmazdı. Biraz evvel dediğim gibi hafif, mideyi ekşitmeyecek tatlısıyla, böreğiyle, pilavıyla, hoşafıyla hafif bir menü olurdu. Burada maksat bir araya gelip sahur yemeği yemektir. Bir eğlence. Bunu da bir eğlence iddiası etmektir. Sonra herkes camiye gider, namazı kılar, evine gider, biraz yatar. Ramazan'ın bir adeti de budur. Normal zamanlarda eskiler sabah namazını kıldıktan sonra yatmazlardı. İşe güce giderlerdi. Fakat Ramazan ayının özelliği şudur. Sahur yapıldıktan sonra bir miktar yatmak. Bir miktar yatmak adettir. Sonra sabah namazı kılınır. Ondan sonra herkes işine gider. Bu adet, hatta anlatırlar. İki gelin varmış. Çok huysuz bir kayınpederleri varmış. Gelinler sahura kaldırıyorlar tabii onların. Sofrayı hazırlıyorlar. Bir gece gelinlerin ikisi de uyuyakalmış. Bir kalkmışlar ki günah, sahur, şafak sökmek üzere. Yani perdeleri çekmişler. Sahur sofrasını kurmuşlar. Kayınpederlerini uyandırmışlar. Kayınpeder yemeği yemiş.
Ah yazık.
Yatmış. Kendileri yememişler. Kızım siz niye yemiyorsunuz? Hacı baba biz sizden önce yedik demişler. Onlar yemezler biliyorlar.
Tabii ki. Yani gidecek oruç.
Hacı babayı yatırmışlar. Şimdi gelinler demiş ki ya şafak söktü aslında yatılacak zaman değil ama adetini yapalım yatalım da Hacı baba şüphelenmesin demişler. Şafak söktü. Gelinlerin şafak sökten yatması var. Ne iş var güç var. Onlar da bir yatmışlar böyle anlatırlardı.
Ah yani, yazık. Hacı babanın orucu yani gitti.
Oruç gitti ama adama da günah yok. Gelinler de ne yapsınlar? Yani şey yapmamak
çok
için.
Çok sinirli olmamak lazım.
Sinirli olmamak lazım. Evet. Yani aile fertleri bilhassa hatta fıkıh kitaplarının hüküm vardır diyor ki kocası huysuz olan kadınlar oruçlu oldukları zaman yemeği tadabilirler. Bu oruçlarını bozmaz diyor.
Ya sırf huysuzluk olmasın
yani diye. Bu kadar müsamaha yani insanların müsalaha içinde barış içinde yaşamalarına bu kadar emniyet verilmiş. Şimdi bu aklıma geldi sahurdan sonra yatmak deyince. Ama tabii esas Ramazan ayına damgasını vuran iftar yemekleridir. Çok Ramazan-ı Şerif'in hususiyetleri var ama iftar yemeklerinden bahsedelim.
Biz bir kere şunu merak ediyorum. İlk iftar sofrasıyla yani Ramazan'ın birinci iftarıyla 29 ya da 30. iftar arasında fark var mıdır sofralarda? Sona gittikçe biraz erozyon olur mu?
Şimdi onu ben hatta bir hatıraların birinde okudum da bir paşa hanımı vallahi diyor biz 29 gün Ramazan'ı diyor bir gün bir arada yapmadık diyor aile ferdiyle diyor. Yani bunun bir yorgunluğu bir şeysi mutlaka var. Yani sonuna doğru şikayet ediyor birine. Yani iftar vermekten şikayetçi değil de Ramazan biz birbirimizi hiç görmedik diyor.
Yani.
Gün boyu yemek hazırlamakla akşam misafire davetler böyle bir şikayet. Anlıyorum ki bir fiziki yorgunluk şeysi var ama yemeklerin tarzında bir değişiklik yok.
Sayısı azalır.
Sayısı hiç azalmaz. Hatta artar. İlk zamanlarda insanlar iftar davetlerinde yiyemedikleri ve umdukları yemekleri sona bırakırlar. Hatta son zamanlarda iftar davetleri de yoğunlaşır. İlk zamanlarda insanlarda bir oruca alışma devresi olduğu için hanımlar çabuk yorulur, hizmetkarlar çabuk. Son zamanlarda iftar davetleri peş peşe gelir.
Bir de nasıl olsa vakit var diye herhalde biraz daha sonra bırakıyoruz.
Tabii hep sonra bırakılır bir adettir o. Şimdi hatta aynı güne birkaç iftar daveti denk gelir. Böyle meraklı olanlar sıkıntı çekerler. Hangisine gitsem acaba diye. Şu hangisi daha yağlıdır? Onu seçeyim.
Hangisinin yemekleri daha lezzetli?
Bazısı hatta birkaç iftar dolaşır. Yani bir yerde
kendisinin popülerliğinden midir?
Tabii. Yani bazıları vardır ki her iftar sofrasında istenir. Hatta iftar sofrasında değil, her mecliste aranır.
Müktedan oldukları için,
hoş sohbet oldukları için, efendim ince düşünceli oldukları için bulundukları mecliste ki insanlara sıkıntı vermedikleri için bazı insanlar çok sevilir. Mutlaka istenir. Bazıları ise korkudan makamının, mevkisinin, dilinin şerrinden istenir. Ama bazıları da sevilerek bu adamları insanlar paylaşamaz. Hatta yalvarırlar. Ne olursunuz bize gel. Öteki der ki efendim ben filanca yere davetliyim. Efendim oradan bize çıkın gelin derler. Hiç değilse bu kadar olsun hani onu da kırmadan.
Yani o yemeği orada yiyin de tatlıyı bizde yiyin falan diyor.
Öyle. Mesela öyle kimseler olurdu ki bir eve gider. İftariyeyi bir yerde yer. Ondan sonra
ana yemeği başka yere yer.
Tatlıyı başka yerde yer, çubuğu başka yerde içer. Böyle, şimdi tabii eski yemekleri düşününce mutlaka yemek zarfınca teraviye kadar süren bir yemek.
Hakikaten sürer miymiş?
Tabii
yani
sürer.
İki saatlik bir aradan
i̇ki
bahsediyor.
İki saat olmasa bile bir saati aşan yemekler olur. Bir kere yemek cinsi çok. Hı. Şimdi bir yemek bitti. Yeni yemek gelecek. Ama daha herkes o yemekten almayı bitirmedi. Önünden kaldıramazsınız ki. Dolayısıyla diğeri biraz bekler. Beklemek onun da işine gelir. Sindirir, rahatlar, dinlenir.
Yer açar.
Yemek yemek zordur. En zahmetli, en yorucu iş yemek yemektir. Onun için böyle çok yemek yiyen adamlar bayağı bir baba yiğit insanlardır. Hele birkaç yerde iftar etmek zorunda kalanlar ve herkesi üzmeden, kırmadan bayağı bir marifettir.
Bir şey daha soracağım. Israr var mıdır sofrada? Yani işte ah bundan da lütfen.
Efendim bizde yani. Türk geleneğinde ısrar mutlaka olacak. Çünkü bizde yemek istemek ayıptır. Halbuki mesela Avrupa'da Mesela İngiltere'de çok nazik insanlardır. Yemekten biraz daha alabilir miyim demek ev sahibine en büyük iltifattır yapılabilecek. Hmm. Yemeniz o kadar güzel olmuş ki bir de bak daha yiyeceğim demektir o. Bizde ise biraz daha alabilir miyim açgözlülük alametidir. Bunlar kültür.
Farklılıkları.
Şimdi bak terk edildi böyle şeyler ama onun için mutlaka ev sahibi hele böyle biraz az pişen kıymetli yemekten misafirlerine ısrar eder. Tabii bunu artık egzajere edip aşırıya götürenler de var. Önümü gör ye. Mutlaka. Ya bırak. Bir ısrar var, teklif yok. Teklif var, ısrar yok derler. Nazik insanlar. Efendim biraz daha alsaydınız. Kafi. Teşekkür ederim. Eğer alacağı varsa. Efendim sizi kırmayayım, alayım. Ya, pek de güzel olmuş.
Onu bekliyoruz eğer. Bekliyor. O teklifi.
Hatta insanlar oturmuşlar, yemek yiyorlarmış. Dolayısıyla içeri bir misafir girmiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Buyur demişler sofraya. Teşekkür ederim. Ben tokum demiş. Bir kenara oturmuş. Daha ilgilenen olmamış ondan. Şimdi adamcağız da sofraya oturmak istiyor.
Evet, bir kez daha.
Demiş ki bu memlekette demiş misafiri yere yıkmak olmaz mı? Zorla ağzına tıkmak olmaz mı demiş. Yani burası ne biçim memleket?
Ağzına.
Kültürümüz böyle. Evet. Yani ısrar ama dozunda. Hatta 3'e kadar müsaade edilmiş. 3 kereye kadar. 3'ten sonra artık şey oluyor. Bezdirmek oluyor.
Rahatsızlık
veriyor. Bir de şöyle bir durum var. Ha bir de onu söyleyeyim. Eskiden mutlaka yemeklerde ne olduğunu söylerlerdi ev sahipleri. Ya da yemekleri ortaya getirirlerdi. Misafir şöyle göz ucuyla bir yemeklere bakardı. Sevdiği yemek varsa onu gözüne kestirir. Diğerlerinden az yer o yemekten çok yerdi.
Yani şimdiki açık büfeler
gibi. Evet, açık büfeler gibi. Şimdi mesela çok davetlerde bu adet unutuldu. Bu yanlış. Bu eskinin güzel bir adeti. Ya yemekleri söyleyeceksiniz. Efendim yemekte şu şu şu şu var. Hatta geçenlerde bir iftar davetine baktık masalara yazmış. Menü diye.
Peki bunu mesela bir eve gittiğiniz zaman da mı yazıyorlar menü diye?
Hayır, eskiden yazı yoktu.
Hayır, şimdi gittiğim.
Şimdi ben tabii ev davetinde gördüm. Zaten umumi davetlerde zaten mutlaka vardır, belli oluyor.
Evet.
Ev davetinde gördüm, hoşuma da gitti. Ev sahibi belki çekinir söylemeyi ve unutur diye.
Evet, çekinir. Ben şimdi bir ev sahibi olarak de, çekinirim herhalde.
Bir de servis erkek yapıyorsa erkek çok yemeği unutur. Abuk sabuk bir servis yapar erkekler umumiyette.
Yan yana olmayacak
yemeği. Lüzumsuz yemeklerden çok koyar. Lüzumlu yemek kalır, unutulur. Onun için hanımlar daha bu işlerde ince oldukları için onlara baktım. Evin hanımı mutlaka menüyü yazmış güzel süslü kağıtlara. Hoşuma gitti. Şimdi eskiden menü yazılmazdı. Menü adeti bize sonradan geldi. Fakat ev sahibi mutlaka yemeklerde ne olduğunu söylerdi. Hele bir de böyle çok okkalı sevilen bir yemek varsa. Beyler karnınızı doyurmayın. Daha şeye sıra gelmedi işte. Neyse o yemek ona sıra gelmedi derdi. Veya yemekleri ortaya dizer. Ortaya konur tenceresiyle şeyiyle. Herkes o yemekleri görür. Tamam ben şundan yiyeceğim der. Gözüne kestirir.
Kendi mi alır?
Hayır kendi almaz.
İkram edilir.
Bizde o da çok ayıptır. Yemeği misafirin alması, misafirin evde hizmet etmesi. Mesela perde açılacaksa misafirin açması. Perde kapatılacaksa misafirin kapatması. Kapı çalındı misafirin kalkıp açması. Ev sahibi içeriye bir servis yaptığı zaman sehpayı misafirin koyması. Bunlar çok ayıptı eskiden. Ha ev sahibi misafirden rica ederse o da misafirlerin de uygunundan mesela.
Hiyerarşik olarak evet.
Bir akrabalık olanından isterdi. İsterse çünkü misafire hizmet ettirmek ahmaklık alametidir derlerdi. Ama mecbur kalırsa kimsesi yoktur o zaman birini seçer. Ama misafirin kendiliğinden kalkıp da ev sahibine yardıma kalkması çok ayıp karşılanırdı. Nerede kaldı ki yemeği kendisi alsın. Yemeği kendi almak yok.
Ha yani kalkıp ben yardım
hayır,
edeyim de
demeyeceğiz. O çok ayıptır. Hmm. Ben yardım edeyim demek siz acizsiniz, beceremiyorsunuz, hizmet edemiyorsunuz manasına gelir. Şimdi bugün böyle olmayabilir ama eskiden bunlar çok ayıptı. Evet. Ev sahibi bunu bir şeref olarak yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kelli felli bir adam. Hizmetkarı yoksa eğer misafirine bizzat hizmet ediyor. Başka yerde belki kendi hizmetkarları var. Ama orada evde kendisi hizmetkardır.
Evet. Misafire hizmetkar olmak. Evet. Değil mi? Bu bizim geleneklerimizden. Peki yarım kaldı. Soracağımız, öğreneceğimiz çok şey var.
Programda onlara devam ederiz. Sofrada ne var ne yok. Nasıl yenir, nasıl kalkılır.
Kim ne kadar yer hepsini kadar konuşacağız. Yani.
Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci'ye teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir başlıkla yeniden buluşmak üzere. Orijin Krem İpek Yolunu sundu. İpek Yolunu sundu.